Daha fazla konu ve vakaya ulaşmak için Cem'den Dinle YouTube kanalını takip edin. Keyifli etkinlikler, paylaşımlar ve podcast bölümleri hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı paylaşmak için Cem'den Dinle Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Carina Holmer henüz 19 yaşında İsveçli genç bir kızdı. Stockholm'un 150 mil uzağındaki Skillingaryd isimli küçük bir kasabada yaşıyordu. Oldukça hayat dolu, neşeli biriydi. Arkadaşları arasında cana yakın ve sempatik biri olarak tanımlanırdı. Renkli, içi içine sığmayan, son derece sıcak bir karaktere sahipti. Hayattan nasıl tat alması gerektiğini biliyordu. Yaşama dair birçok planı vardı. Kırsal bir alanda oldukça güzel bir yaşamı olmasına rağmen Carina seyahat etmek ve yeni yerleri görmek istiyordu. Aldığı bir piyango biletinden 1500 dolar para ödülü kazanınca bu hayalleri gerçekleştirmeye karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek istiyordu. Uçak biletini aldı, eşyalarını topladı ve yeni bir macera için Boston'a doğru yola koyuldu. Carina, Boston'da vakit geçirdikçe ABD'de kalmaya ve yaşamaya karar verdi. Ancak buraya turist vizesiyle gelmiş ve vizesi geçerliliğini yitirmişti. Buna rağmen bir çiftin yanında au-pair olarak iş bulmuştu. Çiftin isimleri Frank Rapp ve Susan Nichter'dı. Frank bir fotoğrafçı, Susan ise ressamdı. İki küçük çocukları vardı. Carina çiftin çocuklarına bakıcılık yapıyor ve evlerini çekip çeviriyordu. Kızın sıcak ve eğlenceli kişiliği onu çocuk bakıcılığı için biçilmiş kaftan yapıyordu. Hafta içi çift için çalışan Carina hafta sonlarını kendisine ayırıyordu. Şehri geziyor ve kendisiyle benzer işleri yapan yabancı uyruklu arkadaşlarıyla farklı gece kulüplerindeki partilere katılıyordu. Genç kız hareketli bir eğlence ve gece hayatına sahipti. Carina'nın patronu Frank Rapp'in şehir merkezinde boş bir stüdyo dairesi vardı. Carina eğlenip çok geçe kaldığı bazı zamanlar çiftin evine gitmekle uğraşmadan bu boş dairede geceyi geçirebiliyordu. 21 Haziran 1996 gecesi Carina yine arkadaşlarıyla dışarı çıkmıştı. Zanzibar isimli bir gece kulübüne geldiler. Kız içki içmek için yasal yaşı tutmadığından kapıdaki görevlilere sahte bir kimlik göstererek içeri girdi. İçeride arkadaşlarıyla eğlenmeye başlayan Carina, içkiyi fazla kaçırmış ve sarhoş olmuştu. Barın içerisinde arkadaşlarını bulamayacak hale gelmişti. Sonunda tuvalete gitti ve burada kendinden geçerek bayıldı. Carina'yı yerde bulan güvenlik görevlisi, kendisini ayılttıktan sonra gece kulübünü terk etmesini istedi. Saat gece 3 sularında Carina gece kulübünden dışarı çıktı ve kısa süre sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu. Kulüpten dışarı çıktıktan sonra Carina'nın tam olarak ne yaptığı bilinmiyordu. Çünkü yaklaşık 300 görgü tanığıyla yapılan görüşmeler sonucu farklı ifadeler ortaya çıkmıştı. Görgü tanıklarının bir kısmı kızın evsiz bir adamla şarkı söyleyip dans ettiğini söylerken, bazıları sokaktan yürüyüp gittiğini iddia etmişlerdi. Kızı bir araçla uzaklaşırken gördüğünü söyleyenler de vardı. Farklı ifadeler sebebiyle kızın nasıl kaybolduğu belirlenememişti. Aradan 2 gün geçmişti. Tarihler 23 Haziran'ı gösteriyordu. Evsiz bir adam Boston'ın Back Bay bölgesindeki çöp kutularını karıştırıyordu. Geri dönüştürerek para kazanabileceği teneke kutular aramaktaydı. Ancak bunun yerine korkunç bir şey keşfetti. Bir plastik çöp torbasının içinde ikiye bölünmüş bir kadın cesedi vardı. Hemen polise haber verdi. Olay yeri inceleme ekibi çöp kutusu ve çevresinde delil toplamaya başladı. Ardından da cinayet masası yeni bir dosya açarak görevi devraldı. Ceset belin altından kesilerek ikiye bölünmüştü ve torbada sadece vücudun üst tarafı vardı. Cesedin alt bölümü ortada yoktu. Yapılan inceleme sonucu cesedin 2 gündür kayıp olan Karina Holmer'a ait olduğu tespit edildi. Polis cesedi ikiye bölen kişinin kasaplık konusunda eğitimli olduğunu ve bunu daha önce de yapmış olabileceğini düşünüyordu. Çünkü ceset ustalıkla kesilip parçalanmıştı. Ceset olay yerinde kesilmemişti. Ancak dedektifler bu işlemin nerede yapılmış olduğunu belirleyemiyordu. Olay yerindeki tek ipucu torbada bulunan kısmi parmak izleriydi. Ancak bu izler polisin veri tabanındaki kimseyle eşleşmedi. Karina'nın boğazında ip izleri tespit edildi. Bu da kızın boğularak öldürüldüğünü gösteriyordu. Cesedin ikiye bölünmesi kız öldükten sonra gerçekleşmişti. Katil bir seks suçunu gizlemek için Karina'yı öldürmüş olabilirdi. Dedektifler hemen harekete geçerek yapılan sorgular sonrası birkaç iddiayı değerlendirdi ve bazı şüpheliler belirledi. İlk ve en büyük şüpheli Herb Witten isimli bir adamdı. O gece üzerindeki Superman tişörtü ve yanındaki köpeğiyle birlikte barın dışında Karina ile konuşurken güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. Daha sonra adamın tek başına olay yerinden ayrıldığı görülüyordu. Polis Witten'ı sonradan şüpheliler listesinden çıkardı. Çünkü adamın cinayeti işleyemeyeceği ile alakalı önemli bir kanıtı vardı. Adam Karina ile konuştuktan sonra arabasıyla Andover'daki evine doğru yola çıkmış ve yolda aşırı hızdan dolayı adına ceza kesilmişti. Yani adamın evine gitmeye çalıştığı doğruydu. Eve gittikten sonra yeniden geri dönüp Karina'yı kaçırarak öldürmesi kızın ölüm saati çizelgesine uymuyordu. İlginç bir detaysa Herb Witten'ın Karina Holmer cinayetinden bir yıl sonra intihar ederek hayatına son vermesiydi. Polisin listesindeki diğer şüpheliler Karina'nın işverenleri Frank Reff ve Susan Nichter'dı. Onlar için daha önceden çalışan bebek bakıcıları özellikle Frank'i ürkütücü biri olarak tanımlıyorlardı. Başka bir iddia Frank ve Karina'nın Frank'in şehir merkezine yakın boş stüdyo dairesinde gizlice buluşup birlikte vakit geçirdikleriydi. Çift cinayetin işlendiği saat evlerinde olduklarını söylemişlerdi ancak birbirlerinden başka bunu doğrulayacak kimse yoktu. Cinayetin ertesi günü polis, Frank ve Susan'ın arazisindeki bir çöp kutusunda yangın çıktığı ihbarını almıştı. Yangından kalan küllerde yapılan incelemede herhangi bir insan kalıntısına veya bulguya rastlanmadı. Frank, hakkında ortaya atılan tüm iddiaları şiddetle reddetti ve Karina'nın öldürüldüğünü duyduklarında yıkıldıklarını söyledi. Polis bir ara Karina'nın cesedinin bulunduğu yere çok yakın bir yerde yaşayan uyuşturucu bağımlısı müzisyen John Zevis'ten şüphelenmişti. Ancak adamın olayla alakalı en ufak bir bağlantısı bulunamadığından Zevis'in olaya karışmış olma olasılığı sadece bir teori ve tahmin olarak kaldı. Söylentilerden bir diğeri ise Karina'nın bir süredir Boston polis merkezinden bir memurla ilişki yaşadığıydı fakat kaynaklardaki bilgiye göre böyle birinin varlığı da net olarak kanıtlanamadı. Bir görgü tanığı, Karina'yı kaybolmadan çok kısa bir süre önce barın yakınlarındaki bir arabada iki erkekle birlikte otururken gördüğünü söylemişti. Tanığın anlattığına göre Karina'ya arkadaşlarını bulduğunu ve eve onlarla gitmesi gerektiğini söylemiş ancak kızın yanındaki adamlar onu sert bir dille tehdit etmişti. Polis bu adamları araştırsa da izlerine ulaşamadı. Bu ifadeden de elle tutulur bir şey çıkmamıştı. Cinayetten birkaç hafta önce Karina Holmer'ın İsveç'teki bir arkadaşına mektup gönderdiği ortaya çıktı. Amerika'daki hayatının hayal ettiği gibi olmadığından, bakıcılık ve ev işlerinin onu çok yorduğundan bahsetmişti. Artık oradaki hayatı eskisi gibi eğlenceli gelmiyordu. Ağustos ayında eve dönmek için hazırlıklar yapmaya başlamıştı. Başka bir arkadaşına gönderdiği mektuptaysa çok kötü bir şey olduğunu ve eve geldiğinde anlatacağını yazmıştı. Ama bunun ne olduğu bir sır olarak kaldı. Vahşi bir cinayete kurban giden İsveçli Karina Holmer'ı kimin öldürdüğü aradan geçen 25 yıla rağmen gizemini koruyor. Belki görgü tanıklarının birbirini tutmayan farklı ifadeleri polisi yanlış yönlendirmişti, belki de şüpheliler yeterli derecede araştırılmamıştı. Olay yerinde elle tutulur bir delil bulunamaması da vakayı çıkmaza sokmuştu. Karina Holmer'ın bir seri katil kurbanı olma olasılığıysa hala akıllarda.